Eylül.
Ayrım 31.
O kadar tantanayla feda edilecek hayatın bir değeri olmalıydı. Halbuki kendisi, ah genç olsam da, ona layık olsam da, seninim desem diye özlem duyuyordu. O zaman onu ne kadar mutlu edeceğini görerek bunu yapamamak karamsarlığıyla boynu bükülüyor, her şey bitti. Üzüntüsü ve sıkıntısı içini yeniden kaplayarak hiçbir çare bulamamak umutsuzluğu yeniden hücum ediyor. Son günlerde biraz unuttuğu karanlık düşüncelere yeniden gömülerek Eylül, ah işte Eylül, ne yapsa boşuna, bak her şey bitti diyordu. Her şeye, herkese, konağa yaklaştıkça her şeye kızarak, sokaklara, geçenlere, haykıranlara kızarak gidiyordu. Ve kendisini o yüksek tavanlı, karanlık sofaların içinde yüksek pencereleri örten ağır perdelerin yarı gecesiyle dolu bulunca isyanının nasıl güçsüz olduğunu görüp hiçbir şeye cesaret edemeyeceğini anlayarak yeniden her şey bitti düşüncesiyle düşüp hırsından ağlayacak bir hale geldi. Hacer'in maşallah, maşallah efendim, bu ne alçak gönüllülük diye resmilikle karışık bir alayla karşılayışına karşı dudaklarını ısırarak susabilmiş, hemen kendisini odasına atmıştı. O zaman evin kalabalığının etkisi içinde hiçbir şey yapmaya, hatta yakınmaya bile gücü yetmediğini gördü. Süreyya emirler vererek yerleşmek için öteberi yaparak uğraşırken orada yalnız onun yanında yeniden bu artık düşman gördüğü adamdan öfkesini almak için yeniden bir istek duyuyor ve o zaman onlardan da bütün bu Hacerlerden, Fatinlerden, efendilerden de korktuğuna kızıyordu. Onların da ne mal olduklarını bildiği halde. Ah, onların hepsini nasıl şaşırtacak, şaşkınlıktan öldürecek bir çılgınlık yapmak, nasıl kendisinin öyle kolayca ezilecek basit bir kadın olmadığını anlatmak istiyordu. O zaman biraz rahat ederek çareler düşünmeye, düzenler kurmaya koyuluyordu. Fakat hanımefendinin yanına çıktığı zaman bütün o şeylerin ne kadar elinden gelmediğini anladı. Onun da bir şey işitmiş olması, bir şey düşünmesi olasılığının karşısında Tanrı kadar saygı duyduğu kadının yanına öyle bir yürek çarpıntısıyla ve ezik olarak girdi, onun yüksekliğini düşünerek ezildi. O kadar değersiz olduğunu hissetti ki mümkün değil, bu aşağılık duruma dayanamayacağını yeniden anladı. Ruhunda o kadar kibir ve yücelik vardı ki başkalarında kendisine en ufak bir ima olasılığına ve hakkına dayanamıyordu. Böyle şeyler için doğmamış olduğunu zaten düşünmüştü. Fakat bir daha ve pek acı olarak şimdi de anlıyordu. Burada kendisini tanımıyordu. Nasıl bu kadar sözlere yer verecek bir girdaba düşmüştü? Bu nasıl olabilmişti? Bunları düşündükçe şaşırıyor, bitiyordu. Bu kendisine alışkanlıkla, öç hırsıyla, düşüncesinde düştüğü girdaplar içinde bir deneyim darbesi oldu. Biraz enine boyuna düşünme ve ılımlık duygusu verdi. Fakat Süreyya'yı neşeli, şen dolaşıyor gördükçe, "Lakin sen kendin değil miydin? Sen kendin burada yaşamayacağını söylemiyor muydun?" diye haykırmak isteğine dayanabilmek için yoruluyordu. Ve onun sözlerine, başkalarının sorularına dargın, suratsız görünmemek için sakin tavırla yanıt vermek zorunda kalmaktan kurtulup ıssızlıklara kaçmak, kimseleri görmemek, yalnız kendi kendisine düşünmek istiyordu. Akşamüstü hep birlikte oturuyorlardı. Hacer, Suad'ın yanına gelmiş, çok dostça ve sırdaşça konuşuyor, söz arasında hayatından ve kocasından yakınarak, "Ah, ne iyi ettiniz de geldiniz, vallahi kardeşim." diye 100. defa memnunluğunu söylüyordu. Yazın ne kadar boğulduğundan söz ederek, "Değerinizi o zaman anladım." diyor, "Bizimkiler, biliyorsun ya," diye bir bunak gibi beyefendinin yanından ayrılmayan kocasından, hanımefendiyi bir dakika yanından ayırmayan beyefendiden yakınıyor, onların arasında "Bunuyorum sandım," diye kıs kıs gülüyordu. Ve Suad'ın gülümseyerek susmasına karşı küçük şeytan gözleriyle derin derin bakarak "Kaç kere düşündüm, size geleyim, yalıya geleyim diye," diyor sonra gülerek "Fakat korktum doğrusu," diye bitiriyordu. Suad nedenini sordu. O zaman birçok tereddütten sonra belirsiz ve örtülü sözlerle devam etti. Öyle ya, rahatsız ederim çok. Çünkü yabancı değilim ha. Fakat belki yer yoktur diye korktum doğrusu. Bize yalı küçük dediler. Eğer gelecek olsan sığacak yer bulamam dedim. Düşünsenize ne kötü olurdu. Mesela Necip'le ikimiz bir oda, değil mi? Zorla gülüyormuş gibi küçük bir kanepe yastığıyla dizinde oynarken eğilip gülüşleriyle utancını orada gizliyordu. Birden Suat'a bir dost olmak isteği geldi. O istediği sözü ima edip bir açıklama yaparak onunla barışmak, gerçeği ona anlatıp bu iftira olasılığını ve çamurunu yok etmek isteği duydu. Fakat Hacer'in göz altından bakışında, kıvranışında öyle bir yılan hali vardı ki, gözlerinde o kadar şeytan bir hainlik gülüyordu ki, omuzlarını kaldırıp ne fayda dedi. Anlıyordu ki bir şey kazanmayacak, belki de zarar edecekti. Pencerenin önünde oturan hanımefendi birden Hacer'e, Fatim Bey geldi Hacer dedi. O omuzlarını kaldırarak yeniden Suat'a bir şeyler anlatmaya başladı. Süreyya annesiyle konuşurken dönüp azarlar gibi bir gülümsemeyle, küçük hanım, omuz silkmek senin gibi akıllı bir kıza yakışıyor mu? Bak kocan geliyor dedi. Hacer yine kulak asmayıp Suat'a tatlı tatlı sanki merakla anlatmaya devam ediyordu. Buraya taşındıkları haftanın içinde gittikleri bir düğünü anlatıyor, severek evlenmişler diye gözleri parlarken şen görünmek için kendisini zorluyormuş gibi küçük gülüşler, kıvranmalar, yarım sözlerle daima elindeki yastığı dizinde evirip çevirerek anlatıyordu. Fakat Süreyya'nın bir daha uyarması olasılığına karşı sabrı tükenerek birden dudaklarında titreyişlerle, gözlerinde hışımla döndü. "Oo, rica ederim, gelir gelmez beni yine cendereye sokma Süreyya," dedi. "Dünkü gelin değilim, yolunu da pekala biliyor." Süreyya'nın sözleri Fatih'in gürültüsüne karıştı. Açılan kapının içinde bir yazdır büyümüş karnının arkasında büyük bir neşeyle "Oo!" diyordu. Yüzü geniş bir gülüşle genişledi, katmerlendi. İki adım atıp nefes arasında "Kırlangıçların dönüşü," dedi. Sonra ilerleyerek "Fakat fırtınasız kırlangıç iyi değildir derler," diye gülümsedi. Süreyya yarı alaycı, yarı öfkeli, "Eğer fırtınaya ihtiyacınız varsa ondan kolay şey olmaz," diye homurdandı. Fatin bu suratsızlığa karşı hemen gülerek sokuldu. "Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz Süreyya'cığım. Doğrusu pek göreceğim geldiydi. Canım, insan bir kere alıştı mı ayrılınca güç oluyor vallahi. Evin sanki tadı kaçmıştı." Ve Süreyya'nın yanına oturup tatlı tatlı konuşmaya başladı. Suat birbirini hiç sevmeyen bu iki adamın şimdi böyle öteden beriden, belki biraz alayla fakat yine de sakin, sahte bir sevgiyle görüşmelerine bakarak "Kören dost sanır, herkes böyle," diye düşünüyor. Hacer'in aynı kabulle kendisini karşılayışını hatırlatarak ve hala kulağına sokulup fıkırdaya fıkırdaya bir şey anlatışına bakarak ben bile öyleyim, başka türlü yaşamak mümkün değil," diyordu. Ah, bunu anlamakta ne kadar geç kalmıştı. Ama o bütün yüreğinin saflık ve dostluğuyla yaşamak istiyordu ve şimdiye kadar öyle yaşıyorum inancındaydı. Fakat öyle olmadığını acı acı anlamıştı. Ve herhalde şimdi itiraz edilebilecek çelişkiler bulduğu Süreyya'ya bakıp kendisi sabredip dayansa yine önceki gibi yaşayacaklarken, bunda kusur ettiği için kocası da rahatını bozmayacağından aralarının nasıl bir uçurumla açılacağını düşünerek bu haksızlığa isyan ediyordu. Nasıl? Sonra bu da mı mutlu evlilik? İşte en iyisi. Halbuki işte en iyisi de en kötüsü gibi, diyor ve Hacer'in duygularını saklamayıp açık davranışını seviyordu. Hiç olmazsa kimseyi aldatmıyor. Herkes biliyor ki birbirlerini sevmiyorlar, istemiyorlar, diyordu. Ve bundan sonra ömrü bunları bile bile her şeyi göre göre geçecekti, değil mi? Artık Süreyya'nın önceki yoksunluk ve sevgisine yabancı, evin böyle ayrı ayrı ruh derinliğini bildiği insanlarıyla yaşayacağı hayat onu ürkütüyordu. Bir hanımefendi. Evet, Suat'ın sevdiği ve saygıdeğer bulduğu yalnız o vardı. Onun da beyefendinin nasıl kahırlarına, verdiği zahmetlerine katlanarak yaşadığını görüyordu. beyin her şeyde hemen gürleyen hırs ve öfkesinin bir kere kırınca hiç karşısındakinin kalbini, hatırını düşünmeyip hırs almak, acı çıkarmak için ağzına geleni söyleyerek zehir saçışının masum ve katlanıcı bir kurbanı olduğunu gördükçe nasıl sabrediyor ya Rabbi derdi. Şimdi hatırladı ki henüz kızken kendisi de kötü bir kocaya düşerse her şeye katlanan kadınlar gibi sabredip susmayacağını sanır, öyle iddia ederdi. Fakat bugün bu kadarına dayandığını görerek yavaş yavaş birbirini izleyerek gelecek böyle haksızlıklara bugünkü gibi sabrede ede bir gün alışacağını anlıyor. Yavaş yavaş ben de onlar gibi bir oyuncak, bir hizmetçi, yalnızca bir hırs ve zevk aleti olacağım. Hiç istemediğim bir şey olmayacak, hep istenen şeylere alet olacağım diyordu. Ve buna dayanamayıp hayır, hayır, buna bir çare bulmalı, bu mümkün değil demek istiyordu. Şimdiye kadar bunu yapmıştı. Fakat arzu ve sevgiyle aldandığını bilmeyerek. Şimdi artık biliyordu. Artık şimdi herkes aldanmıyor mu? Herkesin mutluluğu böyle bir aldanmanın sonucu, bir farkına varamayışın lütfu değil mi? Diye düşünüyor. Ah, aldanabilsem, hiç olmazsa yine aldansam dileğiyle yanıyordu. Fakat artık mümkün değildi. Gözleri o kadar açılmıştı ki artık hep görüyordu. Bir yandan Hacer kulağının yanında dirseğiyle kolunu dürterek kocasını gösteriyor. Allah aşkına bak kardeşim, alnı nasıl parlıyor börekçi çırakları gibi diyordu. Sonra ileri çıkıp göğsüne kayan başının arkasında yakalıklı fes arasında oturunca katlanan enseyi göstererek ah ne kadar iğreniyorum bilsen kardeşim diye çok gizli bir yakınma tavrıyla bakıyordu. Hacer'in bazı itirafları olmuşsa da hiç bu dereceye gelmemişti. Suat ona bakarak şaşkınlıkla güldü. Bu genç kadın, bu şimdi iğreniyorum diye yüksek görünmek istediği adamın karısıydı ve onu pekala katlanıyordu. Bu duygularla birlikte yine onun gece gündüz yanında yaşaması, onun okşamalarına dayanması Suat'ı düşündürüyor. Halbuki pekala onunla yaşıyorsun demek istiyordu. Ama o da Süreyya ile yaşamayacak mıydı? O da bundan sonra Süreyya'nın önceki gibi karısı olmayacak mıydı? O kadar yürekten ve ciddi biçimde dargındı ki artık bunu mümkün görmüyordu. İçinde buna şimdiden isyan eden bir gücenme vardı. Hayır, hayır, artık bitti demek istiyordu. Beyefendi dediler. Hep ayağa kalkıldı. Suat yeniden o haşin beyaz sakallı adamın huzurunda bulunuşuna sıkıldı. Bey şöyle yan bakarak etekleyenlere ilgisizlikle o maşallah diye mırıldandıktan sonra hemen karısına dönüp hemen yemek yiyiverelim de olmaz mı dedi. Öbürleri sessiz duruyorlardı. Hanımefendi peki peki diye onu çıkardı ve Suat bundan sonra her gün hayatı böyle geçeceğini görerek acı bir ağlayışla yalıdaki ömrünü, bu yazın geçen o güzel hayatı, o saf ve serbest, şimdi kaygılı zamanlarını bile arzuyla gördüğü o hoş hayatı özlemle düşündü. Sofada biraz önce alçak gönüllülükle konuşan Fatin, beyefendinin gelişiyle cesaret bulup ona yaranmak için havlusuyla sağa sola bıyıklarını silerek, gözlüğünün arkasından sözlerinin etkisini anlamak için telaşlı bakışlar fırlatarak, "Tuhaf vallahi," diyordu. "Ben değişeceksiniz filan sandımdı ama bir de baktım ki yine öyle geldiniz." Süreyya küçümseyen gözlerle durdu. "Nasıl değişmek?" Fatin sözün akışından memnun, sözlerine gururlu, belki biraz büyürsünüz filan dedim de ama dedi ve gülerek beye baktı. O zaman Suat Süreyya'nın gözlerinin yalıda, sofrada kendisine baktığı o çirkin bakışla öfkelenerek siz olsaydınız kabuğunuza sığmazdınız dediğini gördü ve içinden yine o zamanki zehir aktı. Birden Necip burada olsaydı diye düşünüp yüreği hoplayarak, lakin herkesin 1200'lülükle birbirini incelediği bu evde onun varlığı bile tehlike diye karar verdi. Yemekten sonra biraz onların yanında oturdular. Sonra Süreyya kalktı, haydi der gibi Suat'a baktı. Onu izlemek gerekti ve yürürken artık ne onun yanında ne ötekilerin arasında yaşamayacağını, hepsinden usandığını derin bir kaygıyla hissederek yine de hayatının bu adama bağlı olduğunu, onun canı istediği zaman istediği şeyi yapmazsa buraya gelişi gibi zorla yapacağını düşünerek perişan ve bitkin, ölmek isteyerek yürüyordu.
Ayrım sonu.